Ayrım 18.
Konstantinopolis'in son anları. Bu meyanda Kerko Porta cambazhane kapısı yakınlarında açılmış olan büyük gedikten de cenk ederek içeri giren Türk neferleri, böylece Edirne kapısındaki son müdafileri de arkadan çevirebilme imkanı sağlamışlardı. Mukaddes Türk sancağını surlarda dalgalanırken gören eşsiz Türk Hakanı 2. Mehmet Han, İslam zaferinin verdiği gurur ve hazla coşarak "Evlatlarım, yiğitlerim, ben de sizinle birlikte ölmeye hazırım" nidasıyla kılıcını çekerek yeni bir dalganın önüne geçip atını açılmış olan gediye sürerek bizzat cenge katılıp Konstantiniyye'yi tam manada hak etmişti. Osmanlı Türk ordusu 3 noktadan hücum ediyor. Bizans kaleleri bir bir sürülerek kale burçlarındaki Bizans bayrakları sökülüp yerlerine Türk bayrakları çekiliyordu. Surların üzerinden gök kubbeye yükselen mübarek ezan nidaları ise bir anda hemen her yanı kaplamış, Hazreti Allah'a ibadete davet eden bu ulvi çağrısı her tarafa fetih müjdesi vermekteydi. Bu muhteşem ve emsalsiz görüntü karşısında ziyade duygulanan genç ve muzaffer padişah Yağız atından inerek surlar önünde huşu ile şükran secdesine kapanmıştı. Bütün bu mutlu hadiseler bir diğerini izlerken surlarda görülen Türk asker ve bayrakları Bizanslıları manevi açıdan tamamen çökertmiş, korku ve şaşkınlıkla hep bir ağızdan bağırmaktaydılar. "Şehir düştü, Türkler surları aştılar." Bizanslı askerlerin böylesine feryat edişi ise Bizans halkını bir anda dehşete düşürmüş ve paniğe kapılan halk şehrin içlerine doğru kaçışmaya başlamıştı ki bu trajik hali gören her fert herhalde mahşer günü bu olsa gerek diye düşünmekten kendini alamazdı. İmparator 11. Konstantinos'un son anları ve trajik akıbeti. İmparatora gelince elinde kılıç başkentin savunmasını son anına kadar bırakmak istemeyen bu talihsiz hükümdar, panik içinde kaçışanları geri çevirmeye uğraşıyor, onlara cesaret verebilmek için her ne lazım ise yapıyordu. Ne var ki artık olan olmuş, tarih tamamen Bizans'ın aleyhine dönmüştü. Bütün bunların bildiği, gördüğü halde hala var gücüyle şehrin savunulması uğruna çarpışıyor, kahramanlara yaraşır bir gayret içinde ölümüne dövüşüyordu. Bir ara Türk bayraklarının dalgalandığı tarafa doğru atını süren Konstantinos 11. Dragases, oradaki feci manzarayı görünce içi burkularak geri dönüp tekrar eski muharebe mahali Top Kapısı'na döndü. Lakin buradaki görünümde diğerinden farkı yoktu. Hatta daha da feciydi denebilirdi. Türk cengaverleri adeta seller gibi açılmış olan büyük gediklerden içeri akıyor, önlerine çıkan tüm engelleri anında yoklara gönderiyorlardı. Nihayet bütün umutlarını da yitiren talihsiz imparator atından inerek üzerindeki bütün imparator alametlerini söküp attı ve 4 can yoldaşı arkadaşıyla birlikte sokak muharebelerine katılmayı uygun buldu. İmparatorun vuruştuğu kesimde vuruşmalar öylesine dehşet verici şekilde cereyan ediyordu ki sanki savaş ilahı tüm kurbanlarını bu sokaktan istemişçesine kan gövdeyi götürüyor, her iki taraf da göğüs göğüse çarpışıyor, yüzlerce ölü ve yaralı üst üste yığılıyor ve de mahşerin 4 atlısı sanki burada kol geziyordu. Bu dehşet verici çarpışmalar esnasında imparatorun yeğeni Theophilus Paleologos canını dişine takmış mevkine layık şekilde kahramanca dövüşürken vurulup her asker gibi vatanı uğruna ölebilme şerefine nail oldu. Yeğeninin vurulup düştüğünü gören Konstantinos 11 ise artık her şeyin bittiğine tam manada kanaat getirerek yaşama ve savunma arzusunu külliyen yitirip "Şehir elden gitti, ben hala sağ mıyım? Bir Hristiyan yok mudur ki beni öldürsün?" diye feryat ettiğinde yorulmuş ve moralman çökmüş ellerine kılıç ve kalkan öylece durmaktaydı. Ve ne acıdır ki etrafında maiyetinde hiç kimse kalmamıştı ve ne olduysa o an oldu. Bir Türk cengaveri yüzüne bir darbe indirmişti. İmparator da ona mukabele etti. Lakin bir diğer cengaver ikinci darbeyi vurunca imparator yere düştü. Ve tam kalkmaya çalışırken bir azap neferi son darbeyi vurarak bu bahtsız adamın bütün ızdırabına bir anda son vermişti. Kahramanca dövüşerek her namuslu asker gibi şan ve şerefle ölmüş olan imparatorun cesedi, cenk mahallindeki karmaşık vaziyet içinde dövüşenlerin ayakları altında ezilip gitti. Bahtsız İmparator Konstantinos 11. Dragases Paleologos vurularak can verdiğinde 49 yaşını 3 ay 20 gün geçiyordu ki 50 yaşın içinde telef olmuş sayılır. Bozgunun tesiriyle dehşete kapılmış olan Bizans askerleri panik içinde kaçmaya çalışıyor ve böylece can kaygısıyla birbirlerini eziyor, muntazam bir şekilde ricat etmesini dahi beceremiyorlardı. Evet, bu tam bir bozgundu ve de hemen her şey bitmişti. Ve nihayet fethi mübin gerçekleşiyor. 29 Mayıs 1453 Salı. 29 Mayıs 1453 Salı sabahı muhakkak ki bir başka özelliği olan sabahtı. O gün her zamankinden parlak doğan güneş göz kamaştırıcı altın sarısı ışınlarıyla adeta İslam'ın zaferini kutluyor, cihanın incisi Konstantiniyye'ye sel gibi akan şanlı Türk ordusunu sıcak bir içtenlikle kucaklıyor, orduyu hümayun üzerine adeta mukaddes nurlar saçıyordu. Bu parlak ve eşsiz ikbal sabahının cihan tarihindeki yeri ise apayrı bir özellik taşıyacaktı. Zira o mukaddes salı sabahı bir çağ kapanıyor, yeni bir çağ açılıyordu. Ve bu yeni çağa eşsiz deha ve kuvvetiyle başta Avrupa barbarları olmak üzere tüm cihana şaşkınlıktan küçüklüğünü yutturmuş ve de henüz 21 yaşında olmasına rağmen bütün bu emsalsiz işleri başarabilmiş olmakla genç yaşında Fatih ünvanına hak kazanmış büyük Türk Hakanı Fatih Sultan II. Mehmet Han idi. İşte o mukaddes salı sabahı böylesine eşsiz bir sabahtı ve saat 7'ye doğru şanlı Türk ordusu Bizans'ın güç ve kuvvetini tamamen çökertmiş, panik içinde hala şehrin içlerine doğru ricat eden Bizansları önüne katmış kovalıyor ve her taraftan akın akın şehre giriyordu. Nitekim milli şairlerimizden ve İstanbul aşığı merhum Yahya Kemal Beyatlı 1884-1958 bu mutlu anı İstanbul fethini gören Üsküdar başlıklı meşhur şiirinde ne güzel ne nefis bir duygu ile dile getirmişlerdir. Biz mezkûr şiirin ikinci kıtasının son bölümünü aynen geçiyoruz. Son günün cengi olurken ne şafakmış o şafak, Üsküdar gözler dolmuş tepelerden bakarak, görmüş İstanbul'a 100.000 meleğin uçtuğunu, saklamış durmuş asırlarca hayalinde bunu. Evet, Osmanlı Türk ordusu değerli kumandanlarının kumandasında çeşitli sur gediklerinden, sur kapılarından akın akın şehre girmekteydi. Cebe Ali Bey kuvvetli Haliç koyu surlarından, Karaca Paşa kuvvetleri Tekfur Sarayı surlarından, Amiral Hamza Bey'in donanma azapları Marmara Denizi surlarından şehre girmekteydi ki, bu meyanda Vezir Zağanos Mehmet Paşa emrindeki büyük kuvvetler de şehre girmeye başlamıştı. Taarruz ve işgal harekatının muvaffakiyetle devam ettiği ve koordine şekilde uygulandığı anlarda donanma kumandanı Amiral Hamza Bey bir başka önemli görevi ifa etmekte, Haliç koyu ağzındaki zinciri kırdırmaktaydı ki bu meyanda karşı koyan iki Bizans harp gemisinin derhal batırarak denizin dibini boyladı ve sur kapılarından ikisini kırdırıp donanma azaplarını şehre soktu. Bunu gören diğer iki kapı müdafileri ise her şeyin bittiğini görerek daha fazla kan dökülmemesi gayesiyle iki kapıyı da kendileri açtı ve teslim oldular. Artık işgal tamamlanmış ve cihanın incisi Konstantiniyye beldesi tamamen Türk hakimiyeti altına girmişti. Gerçi henüz mukavemet etmeye çalışan bazı Bizans birlikleri vardı. Lakin yer yer rastlanılan bu son düşman artıklarını da kısa zamanda temizleyen Türk kuvvetleri meşhur Ayasofya Katedrali istikametine doğru ilerlemeye başlamışlardı. Giritli Bahriyelilerden direnişi vakası. Bütün bu hareketler tamamlanırken diğer taraftan Eminönü ucunun hemen batısında bulunan Hebraiki veya Perama kapısı, şimdiki Balık Pazarı denilen mahalde bulunan iç kaleye sığınmış bulunan Giritli Bahriyeliler kahramanca direniyor, bir türlü teslim olmaya yanaşmıyorlardı. Savundukları burç ise günümüzde de mevcut bulunan Yeni Valide Camii'nin hünkâr mahveli yanında ve caddeden görünen Ayos Vasilos burcuydu. Bu şekilde direnişlerini inatla sürdürürken nihayet öğleden sonra artık her şeyin bittiğine, hiçbir mukavemetin fayda sağlamayacağına kanaat getiren bu bir avuç kahraman Bahriyeli silahlarını bırakarak teslim oldu. Giritli Bahriyelilerin kahramanca direnişleri genç Türk Hakanı'nın hoşuna gitmiş ve duygulandırmıştı. Bu sebeple onları tutsak etmeyip azat etti ve silahlarıyla birlikte gemilerine bindirerek Girit'e geri dönmelerine müsaade etti. Amiral Hamza Bey'in denizcilerine gelince, bunlar büyük bir ekseriyetle kıyıya çıkmış ve şehre bir an evvel girebilmek gayesiyle adeta aralarında yarışmaktaydılar. Bu sebeple Latin donanmasının büyük bir kısmı Haliç koyu ağzındaki zincirin daha evvel koparılmış olmasından faydalanarak kontrolsüz ve açık oluşunu değerlendirip Marmara Denizi'ne doğru açılabilmek gayesiyle yelkenlerini fora etmişler ve sessizce uzaklaşmaya başlamışlardı ki onları 7 Ceneviz gemisi Pera önlerinden süzülerek takip ettiler. Keza 5 Bizans kalyonu ve birkaç Ceneviz harp gemisi kendilerine doğru yüzenleri de toplayıp daha evvel firar eden gemileri takip ettiler. Evet, muhtelif gemilerden kurulu bir firarlar konvoyu arkalarına dahi bakmaya cesaret edemeden Marmara Denizi'ne açılmış süratle kaçmaktaydılar. Görülüyor ki Avrupa'nın bu mağrur efendileri hakiki manada güç ve kuvveti görünce, yiğitliğin onda dokuzu kaçmaktır diyerek küçük bir fırsat zuhur edince derakap kaçmaya koyulmuşlardı. Nitekim bu durumu gören diğer Ceneviz galyonları, Venedik ticaret gemileri vesaire de kaçmaya kalkışınca hatalarını anlayan Türk gemicileri onları süratli manevralarla kuşatmış ve böylece Haliç Koyu Limanı tümüyle Türk denizcilerinin hakimiyetine geçmişti. Artık bu meşhur belde Konstantinopolis değil, İstanbul'du. 1123 yıl 18 gün Doğu Roma'ya payı tatlık eden ve cihanın incisi ayına bu efsanevi belde 28 kere muhasara edilmiş, nihayet 29.sunda Türk gücü hemen hiçbir engel tanımayıp hiçbir milletin başaramadığı Konstantiniye fethini gerçekleştirmişti. Artık o meşhur şehir Konstantinopolis değil, İslamibol, İstanbul adıyla anılacaktı ve artık Türklerin de ve ebediyen de Türklerde kalacaktı. Büyük ve eşsiz İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin kutsal buyruğu olan hadisi şerif gerçekleşmiş, Hazreti Allah son peygamberinin senasına mazhar olmayı Türk milletine, Türk padişahına nasip kılmışlardı. O güzel kumandan, eşsiz ve benzersiz bir Türk hakanı, o güzel asker cihanı dize getiren Türk askeri olmuştu. Büyük peygamberimizin senasına mazhar olan genç Fatih huşu içinde tekrar toprağa secde ve Hazreti Allah'a hamd eyledi. Öğleden sonra Topkapısından büyük ve muhteşem bir merasimle şehre giren eşsiz Cihangir, 53 günlük kahredici bir muhasaradan ve aman tanımız muharebelerden sonra nihayet fethetmiş olduğu bu eşsiz beldeye girdiğinde, tezahürat ve çiçek yağmuru altında şehri inceden inceye tetkik ediyor ve son derece harap halini gördükçe üzülüyordu. Mehteranların vurdukları zafer havalarının duygu seli içinde ağır ağır şehrin içlerine doğru ilerleyen muhteşem ordunun başında, beyaz ve yağız bir at üstünde ilerleyen genç Fatih'in azametli görünümü, Bizans halkına dahi tesir etmiş, hayranlık hisleri uyandırmıştı. Genç ve güzel Rum kızları ırklarına has cilveli bakışlarla sultana bakıyor ve daha yakından görebilmek için adeta birbirlerini çiğniyorlar, yerlere kadar eğilerek Türk hakanını içtenlikle selamlıyorlardı. Ne var ki büyük Cihangir onları görebilecek durumda değildi ve şu anda yegane düşüncesi şehrin asayiş ve imar vaziyetini derhal ele alıp tez zamanda halkın günlük yaşantısına dönebilmesini sağlayabilmekti. Bu önemli hususta ilk tedbirini henüz şehre girmeden almış ordusuna silahla karşı koymayanların canlarına dokunulmamasını irade buyurmuştu. Şehrin hemen her tarafında Türk bayrakları dalgalanıyordu ve her açıdan inzibati tedbir sağlayabilmek maksadıyla Aksaray cihetine birleşen ordu birlikleri belli başlı bütün mahallelerde saf teşkil etmişler ve gerekli tertibat derhal kapanmıştı. Bu esnada daha evvel panik içinde şehrin içlerine doğru kaçmış olan Bizans halkının büyük bir bölümü Ayasofya Katedrali'ne sığınmış, bir meleğin çıkarak mucize göstermesi için dua etmekteydiler. Aynı maksatla Boğa Meydanı'nda da bir bölüm şehirli toplanmış, yüksek sesle ağlayarak dua ediyor ve bu zavallılar şu batıl inanca saplanmışlardı. Güya şehri işgal eden düşman oraya varınca bir melek görünecek, Konstantin direğinin kaidesinde oturanlardan birinin eline gökten getirdiği bir kılıcı verip ilahi ümmetin intikamını almasını emredecekmiş. Dipnot: bahsi geçen Boğa Meydanı günümüzde var olan tavuk pazarı civarıdır. Konstantin direği ise bildiğimiz ve günümüzde var olan çemberli taş sütunudur. Oradan her geçişimde aklıma gelirler. Ne denir? Cenab-ı Hak taksiratlarını affetsin. İşte bir sürü gafil bu saçma inanca saplanmış, yırtınıp durmaktaydı. Ancak şu var ki inançları saçma da olsa duaları kabul olunmuş sayılırdı. Zira onlar bir melek beklerken Edirne'den bir çırpıda 160 bin melek birden gelmişti ve bu zavallıların gözlerini açarak onlara yepyeni ve hurafelerden tamamen uzak bir hayat yolu göstereceklerdi. Dervişe verilen ders. Daha evvel de kayda geçtiğimiz gibi Bizansların büyük bir kısmı paniğe kapılıp şehrin içlerine doğru kaçmaya başlamış ve bunların büyük bir bölümü ise Ayasofya Katedrali'ne sığınmış, hınca hınç dolu olan katedraldeki firariler güruhu saçını başını yoluyor ve kendilerini yırtarcasına haykırarak dua ediyor, bir mucize olabilmesi için Hazreti Allah'a içtenlikle yakarıyorlardı. Türk askerleri Ayasofya'nın kapısına geldikleri zaman kapılarını sıkı sıkıya kapalı buldular. Zira Bizanslar korku ve dehşete kapıldıklarından büyük bronz kapıları tamamen kapatmışlardı. Fatih'in askerleri bu büyük ve son derece ağır kapıları baltalarla söküp açtıktan sonra içeridekilerin canlarına dokunmayıp sadece tutsak ederek uzun sıralar halinde muhteşem mabetten dışarı çıkardılar. Mevzu bahis işlemde hal olduktan sonra gerekli inzibati tedbiri almış bulunan önce askerler yüce padişahlarını beklemeye koyulmuşlardı ki eşsiz Cihangir Sultan Fatih o an muhteşem katedrale hayli yaklaşmış durumdaydı. Ve pek muhteşem bir alayla vakur adımlarla ilerliyorlar. Gazi Fatih'in bindiği beyaz ve yağız at dahi bu emsalsiz zaferin farkındaymış gibi mehteranların vurdukları cenk ve zafer marşlarına ağır adımlarla ayak uydurmaktaydı ki o an yol üzerinde meydana çıkıp sultana yaklaşan bir derviş, "Bizi çiğneyip geçme ulu hünkâr, bu büyük zaferi sana bizim dualarımız kazandırdı, hakkımızı unutma." dedi. Genç Türk Hakanı ise galiplerin ve mağlupların gözleri önünde atına yarım daire çizdirerek dervişe doğru dönüp şu tarihi ve ibret alınacak cevabı verirken elini kılıcına götürerek şöyle buyurdu. "Siz de bunun hakkını unutmayın, kılıç olmazsa tesbihin sesini ancak çekenler duyar derviş." Bu beklenmedik cevap karşısına tamamen nutku tutulup şaşkına dönen derviş, ağzı açık sultana bakarken genç ve dinamik padişah bir anda atını Ayasofya istikametine doğru sürmeye başladı. Daha sonra kendine gelen derviş ise aldığı dersin tesiriyle yerlere kadar eğilerek hızla oradan uzaklaşıp gözlerden kayboldu. Gaflet içinde bocalayan bu akıl fukarası sırf yağma sadaka bahşiş ve ihsan umutlarıyla gelmiş bir takım derviş kılıklı mahlukatlardan sadece biri olan bu ucube aslında derviş falan değildi. Ve sadece derviş kılığında dolaşıp en kolay yoldan dünyalık elde etmeye çalışan düzenbazlardandı. Yani gerçek bir derviş değildi.